KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık, Genel Yetenek, Genel Kültür, 28. Kaset, 1. Yüz, Sayfa 1113. 19. 1. Aşar vergisinin kaldırılması. 2. Miladi takvimin kabulü. 3. Kabotaj kanununun çıkarılması. 4. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması. 5. Teşvik-i sanayi kanununun kabulü. Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağlamak amacıyla yapılan değişiklikler yukarıdakilerden hangileridir? A. 2 ve 4, B. 1 ve 2, C. 2, 3 ve 4, D. 3, 4 ve 5, E. 1, 2, 3, 4 ve 5. Cumhuriyet döneminde miladi takvimin kabul edilmesi ve hafta tatilinin cumadan pazara alınması, batılı ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticareti kolaylaştıran bir durumdur. Aşar vergisinin kaldırılması, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmeye yöneliktir. Kabotaj kanunu ile Türk limanlarından yabancı işletmeler kaldırılmıştır. Teşvik-i sanayi kanunu, sanayi yatırımlarını kolaylaştırma amacıyla çıkarılmıştır. Bu gelişmeler Avrupa ülkeleriyle ticari yönden uyum sağlamaya yönelik değildir. Cevap A. 20. 1. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. 2. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi. 3. Tarih kurumunun kurulması. 4. Medreselerin kapatılması. 5. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü. Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik yapılan inkılaplardandır? A. 1-2-5, B. 1-2-4, C. 3-4-5, D. 1-4-5, E. 2-4. Tekke ve zaviyelerle medreseler asırlardır Türk toplumunun geri kalmasına yol açan kurumlardı. Cumhuriyet döneminde bu kurumların kaldırılması ile hızlı bir çağdaşlaşmaya gidilmek istenmiştir. Bölgesel nitelikli ölçü ve tartı birimlerinin yerine uluslararası ölçü ve tartı sistemlerinin kabul edilmesi ve ölçü tartı sistemlerinin toplumsal yaşamın çağdaş ölçülere ulaştırılmasına yöneliktir. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitimde ikiliği önlemek amacıyla yapılmıştır. Cevap B. 21. 1. Ulusçuluk, 2. Devletçilik, 3. Ümmetçilik. Yukarıdakilerden hangileri halifelikle ilgilidir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Ulusçuluk, Türk ulusunun birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, çıkarlarının korunması, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için çalışma amacını benimseyen bir ilkedir. Devletçilik, ekonomik kalkınmayı sağlamak için sanayi yatırımlarının doğrudan devlet eliyle gerçekleştirilmesi demektir. Ümmetçilik, bütün Müslümanları halifenin önderliğinde birleştirmeyi ve tek bir toplum haline getirmeyi amaçlar. Bu açıklamalar, halifelik ile ümmetçilik arasında bir ilgi olduğunu göstermektedir. Cevap C. 22. 28 Ocak 1920'de kabul edilen Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından alınmıştır? A. Erzurum Kongresi, B. Sivas Kongresi, C. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, D. Meclis-i Mebusan, E. Temsili Heyet. Misak-ı Milli kararları Meclis-i Mebusan tarafından kabul edilmiştir. Cevap D. 23. Türkiye, Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırlarında kabul etmiş ve bu bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için uğraşmıştır. Ancak yapılan anlaşma ile bugünkü Türkiye-İran sınırı belirlendi. Musul, Kerkük, İngiliz mandasındaki Irak'a bırakıldı. Musul petrollerinin %10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kabul edildi. Yukarıda maddeli verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Lozan Anlaşması, B. Mudanya Ateşkes Anlaşması, C. Ankara Anlaşması, D. Sevr Anlaşması, E. 1926 Ankara Anlaşması. Soruda maddeleri verilen anlaşma 1926 yılında Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Anlaşması'dır. Cevap E. 24. 1. Suriye sınırı, 2. Boğazlar sorunu, 3. Savaş tazminatı, 4. Batı sınırı. Konularından hangileri Lozan Anlaşması'ndan sonra yeniden gündeme gelmiştir? A. 1-2, B. 1-2-4, C 2 3 4 D 1 3 E 2 3. Suriye sınırı, Fransa'nın Suriye ve Lübnan'daki manda yönetimini kaldırmasından sonra yeniden gündeme gelmiş ve 1939 yılında Hatay'ın anavatana katılmasıyla kesin şeklini almıştır. Boğazlar sonunda Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumları nedeniyle Türkiye tarafından gündeme getirilmiş ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da Türkiye'nin egemenliği kabul edilmiştir. Cevap A. 25. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde dünya barışını korumak için kurulan örgüttür? A. NATO, B. Milletler Cemiyeti, C. Birleşmiş Milletler, D. Sadabat Paktı, E. Balkan Andantı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde dünya barışını korumak için kurulan örgüt Milletler Cemiyeti'dir. Cevap D. 26. Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır? A. 1921, B. 1923, C. 1924, D. 1945, E. 1950. Yeni Türk Devleti'nde ilk kurulan parti 9 Eylül 1923 yılında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çok partili döneme geçiş için ilk deneme ise 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Cevap C. 27. Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927'de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun amacıdır? A. 1. 5 yıllık kalkınma planını uygulamak, B. Devletçilik ilkesini uygulamak, C. Yeraltı zenginliklerini çıkarmak, D. Özel teşebbüsü güçlendirmek, E. işsizlere devlet tarafından iş sağlamak. Yeni Türk Devleti ekonomik bağımsızlığı sağlamak için her türlü sanayi mallarının üretiminin yurt içinde gerçekleştirilmesini istiyordu. Bu amaçla özel teşebbüsü sanayi yatırımları yapması için teşvik etmeye yönelik olarak Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış ve sanayi alanında yatırım yapanlara ucuz kredi, vergi indirimi gibi kolaylıklar sağlanmıştır. Bu da gösteriyor ki Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel teşebbüs güçlendirilmek istenmiştir. Cevap D. 28. Atatürk döneminde Türk kadınlarına bir takım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir? A. Milletvekili seçme hakkı, B. Milletvekili seçilme hakkı, C. Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı, D. Belediye seçimlerine katılma hakkı, E. Miras ve boşanma hakkı. Atatürk döneminde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında, muhtarlık seçimlerine katılma hakkı 1933 yılında, belediye seçimlerine katılma hakkı 1930 yılında, miras ve boşanma hakkı 1926 yılında verilmiştir. Bu bilgiler gösteriyor ki kadınlar miras ve boşanma hakkını diğer haklardan daha önce elde etmiştir. Cevap E. 29. 1. Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün açılması. 2. Müzeciliğin açılması. 3. Konservatuvarların açılması. 4. Kız öğretmen okullarının açılması. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır? A. 1. 3. B. 3. C. 3. 4. D. 1. 4. E. 2. 3. Hıfzı Sağ Enstitüsü ve ilk konservatuvar olma özelliğini taşıyan Ankara Devlet Konservatuvarı 1936 yılında Atatürk döneminde açılmıştır. Türkiye'de müzecilik Osmanlı Devleti'nde 1881 yılında Arkeoloji Müzesi'nin açılmasıyla başlamıştır. Kız öğretmen okulları Osmanlı Devleti'nde Tanzimat döneminde açılmaya başlanmıştır. Cevap A. 30. 1. İnkılapların temel dayanağı olma. 2. Akıl ve bilime dayanma. 3. Birbirini tamamlayıcı nitelikte olma. Özelliklerinden hangileri Atatürk ilkelerinin tümü için geçerlidir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Soruda verilen özelliklerin hepsi Atatürk ilkelerinin tamamı için geçerlidir. Cevap E. 31. 1. Osmanlıcılık. 2. İslamcılık. 3. Türkçülük. 4. Batıcılık. Yukarıdaki düşünce akımlarından hangilerinin önemi 2. Meşrutiyet döneminin başlamasıyla ortadan kalkmıştır? A. 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 2 ve 4, E 3 ve 4. Soruda verilen düşünce akımları Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde çöküşü ve parçalanmayı önlemek amacıyla ortaya atılmıştır. Osmanlıcılık düşüncesiyle imparatorluk içindeki herkese din ve ırk farkı gözetmeksizin eşit haklar verilmesi, bu sayede azınlıkların bağımsız olma isteklerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Bu düşünce akımı özellikle Tanzimat döneminde etkili olmuş ancak Balkan Savaşları'ndan sonra yani 2. Meşrutiyet döneminde önemini kaybetmiştir. İslamcılık düşüncesi dünyadaki bütün Müslümanların halifenin etrafında birleştirme amacına yöneliktir. 1. Meşrutiyet döneminde 2. Abdülhamit tarafından uygulanmış, 2. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Partisi yönetime gelince önemini yitirmiştir. Nitekim Arapların 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle birlikte hareket etmesi buna kanıt olarak gösterilebilir. Türkçülük Osmanlı ülkesindeki Türklerle Orta Asya'daki Türkleri birleştirme düşüncesidir. İttihat ve Terakki Partisi temel politik olarak bu görüşü benimsemiş ve 2. Meşrutiyet döneminde uygulanmıştır. Batıcılık düşüncesi Avrupa'daki yeniliklerin takip edilmeye başlandığı Lale Devri'nde ortaya çıkmış ve artarak devam etmiştir. 2. Meşrutiyet döneminde de Batı medeniyetini örnek alarak yenilikler yapma düşüncesi önemini korumuştur. Cevap A. 32. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir? A. İnkılapçılık, B. Halkçılık, C. Laiklik, D. Cumhuriyetçilik, E. Devletçilik. Atatürk ilkelerinden ilk önce yaşama geçirilen cumhuriyetçilik olmuştur. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle bu hedefe ulaşılmıştır. Laiklik ilkesi temel olarak 10 Nisan 1928'de, halkçılık ilkesi Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle 1926'da, devletçilik ilkesi 1. 5 yıllık kalkınma planı ile 1933'te, inkılapçılık yapılan yeniliklerin korunması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak diğer ilkelerden daha sonra ortaya çıkmıştır. Cevap D. 33. 1. Jeotermal, 2. Petrokimya, 3. Termik santral, 4. Hidroelektrik. Yukarıdakilerden hangilerinin kullanılan ham maddenin çıkarıldığı yerin yakınına kurulması zorunludur? A. 1-2, B-2-3, C-1-2-3, D-2-3-4, E-1-4. Jeotermal enerji yer altındaki sıcak su ya da su buharından elde edilir. Bu nedenle elektrik enerjisi üreten jeotermal santralların enerjinin çıkarıldığı yere kurulması zorunludur. Barajlardaki suyun elektrik üreten santralları çalıştırması ile oluşan enerjiye hidroelektrik enerjisi denir. Barajların da mutlaka akarsu üzerine kurulması zorunludur. Petrokimya ve termik santralların ham maddeleri taşınabildiğinden enerji kaynakları yakınına kurulmaları zorunlu değildir. Cevap E. 34. Türkiye'de seracılığın yaygın olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Geniş ovaların bulunması, B. Uygun toprak türünün olması, C. Gübrelemenin kolay olması, D. Isı kaybının az olması, E. Ulaşım imkanlarının kolay olması. Seracılık, kış sıcaklıklarının belirli bir sıcaklığın altına inmediği yerlerde yapılır. Kış sıcaklıklarının düşük olduğu yerlerde seracılık ekonomik olmaktan çıkar. Türkiye'deki seraların ısıtılmasında daha çok güneşten yararlanılmaktadır. Ege ve Akdeniz bölgelerinde kış sıcaklıkları yüksek olduğundan buralarda seracılık daha yaygın olarak yapılmaktadır. Cevap D. 35. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu bölgesinde görülen iklimin özelliklerindendir? A. Yağışlar en çok sonbaharda görülür. B. Yazlar serin, kışlar soğuktur. C. Yağışlar en çok ilkbaharda görülür. D. Yaz, kış sıcaklıkları farkı azdır. E. Yıllık yağışlar yeterli düzeydedir. İç Anadolu bölgesinde step, bozkır iklimi görülür. Bu iklim tipinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. En fazla yağış ilkbaharda, en az yağış yazın düşer. Yıllık yağışlar yeterli düzeyde değildir. Bu açıklamalara göre C seçeneğindeki özellik İç Anadolu bölgesindeki iklim için doğrudur. Cevap C. 36. Aşağıdakilerin hangisinde jeotermal enerjiyle çalışan santralımız vardır? A. Tunçbilek, B. Sarayköy, C. Gökova, D. Hirfanlı, E. Çatalazı. Çatalazı santralı Zonguldak'tadır ve taş kömürüyle çalışır. Tunçbilek Kütahya'dadır ve linyit ile çalışır. Gökova Muğla'dadır ve linyit ile çalışır. Hirfanlı Kızılırmak üzerine kurulu olan bir hidroelektrik santraldır. Sarayköy santralı Denizli'dedir ve jeotermal enerji ile çalışır. Cevap D. 37. Bir bölge içinde yer alan il ve ilçe nüfusları değişiklik göstermektedir. Örneğin İskenderun nüfusu yerleşik olmasına karşın Hatay ilindeki nüfus mevsimlik göçlere göre değişir. Hatay ilindeki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Sanayinin gelişmiş olmaması, B. Sanayinin gelişmiş olması, C. Turizmin hareketliliği, D. Seracılığın yaygın olması, E. Yol kavşağında bulunması. Sanayinin geliştiği yerlerde nüfus mevsiminden mevsime fazla değişiklik göstermezken, sanayinin geliştiği yerlerde nüfus mevsimden mevsime fazla değişir. Hatay ilindeki sanayi, İskenderun'dakine göre daha az geliştiği için nüfusu da mevsimlik göçlere göre daha fazla değişir. Cevap A. 38. Türkiye'nin akarsu rejimleri düzensizlik gösterir. Akarsu seviyelerinin ilkbaharda yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yağışların ilkbaharda çok olması, B. Engebeli arazinin çok olması, C. İlkbaharda sıcaklığın az olması, D. Barajların ilkbaharda açılması, E. İlkbahar yağışları ve kar erimeleri. Akarsuyun yıl içinde gösterdiği seviye değişikliklerine akarsu rejimi denir. Türkiye'de genel olarak ilkbahar aylarında akarsu seviyeleri yüksektir. Bunun nedeni ilkbaharda havaların ısınması ile birlikte kar erimelerinin olması ve ilkbahar yağışlarıdır. Cevap E. 39. Karadeniz bölgesindeki yerleşim bölgeleri çok dağınıktır. Bunun en tipik örneği Rize ve çevresinde görülür. Ancak aynı coğrafi bölgede olan Samsun ve çevresinde yerleşimin daha az dağınık olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yağışların az ve düzenli olması, B. Yol kavşağında bulunması, C. Tarihi bir şehir olması, D. Alüvyon ovada kurulması ve az engebeli olması, E. Sanayinin gelişmiş olması. Suyun, yağışların bol olduğu yerlerde, arızalı ve eğimli bölgelerde, evlerin birbirinden uzak olduğu bahçeler içerisinde insanlar dağınık olarak yerleşirler. Evlerin birbirine yakın olduğu yerleşme biçimi de toplu yerleşmedir. Suyun az olduğu yerlerde ve arazinin düz olduğu ovalık alanlarda insanlar toplu olarak yerleşmişlerdir. Bu açıklamalara göre Samsun ve çevresinde yerleşimin daha az dağınık olmasının nedeni alüvyon ovada kurulması ve az engebeli olmasıdır. Cevap D. 40. Türkiye'de hangi endüstri kolu diğerlerine göre sayı olarak daha azdır? A. Dokuma sanayi, B. Yem endüstrisi, C. Demir-çelik endüstrisi, D. Çimento endüstrisi, E. Şeker endüstrisi. Dokuma, yem, çimento ve şeker fabrikaları Türkiye'de yaygın olarak kurulmuştur. Demir-çelik fabrikası ise yalnızca İskenderun, Karabük ve Ereğli'de vardır. Ayrıca Kırıkkale ve Sivas'ta kullanılmış demirleri eriterek tekrar işleyen fabrikalar vardır. Cevap C. 41. Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum-Kars bölgesinde geniş platoların ve geniş meraların olması bu bölgede hangi hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır? A. Koyun, B. Sığır, C. Keçi, D. Manda, E. Kümes hayvancılığı. Yağışlı bölgeler uzun boylu otların yetişmesini sağladığından daha çok yağışı fazla olan yörelerde büyükbaş hayvancılık yapılır. Türkiye'de Erzurum-Kars bölümünde yetişen gür otlaklar burada büyükbaş hayvancılığın özellikle de sığır yetiştiriciliğinin gelişmesini sağlamıştır. Manda yetiştiriciliği Karadeniz bölgesinde yaygındır. Cevap B. 42. Türkiye'nin dış ticaretinde Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alır. Avrupa Birliği ülkeleri içinde Türkiye'nin dış ticareti hangi ülkeyle daha fazladır? A. Almanya, B. İngiltere, C. İtalya, D. İspanya, E. Hollanda. Türkiye'nin en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler Avrupa Birliği ülkeleridir. Bu ülkeler içinde Almanya, Cumhuriyet kurulduğundan beri en çok dış ticaret yaptığımız ülkedir. Ayrıca Almanya ile olan dış ticaretimiz tüm dünya ülkeleriyle yaptığımız ticarette ilk sırayı alır. Cevap A. 43. Türkiye'deki süt üretiminin %88,4'lük bölümü aşağıdaki hangi hayvandan elde edilmektedir? A. Keçi, B. Sığır, C. Koyun, D. Manda, E. Keçi, Koyun. Türkiye'de küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt miktarı oldukça azdır. Büyükbaş hayvanlar içinde de en fazla süt elde edileni sığırlardır. Süt üretiminin %88,4'ü sığırlardan elde edilmektedir. Cevap D. 46. Türkiye genelindeki üretimin %81'inin Ege bölgesinde tek başına yetiştirildiği ürün aşağıdakilerden hangisidir? A. Zeytin, B. Mısır, C. Şeker pancarı, D. İncir, E. Üzüm. Ege bölgesi zeytin, üzüm ve incir üretiminde ilk sıradadır. Bölge, Türkiye'deki zeytin üretiminin %55'ini, üzüm üretiminin %46'sını, incir üretiminin %81'ini karşılar. Mısır üretiminde Akdeniz bölgesi, şeker pancarı üretiminde de İç Anadolu bölgesi ilk sıradadır. Cevap D. 47. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan Doğu Anadolu bölgesinde tarımla uğraşan nüfus Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Orman alanlarının çok yer kaplaması, B. Tarım alanlarının baraj gölü altında kalması, C. Kış aylarının çok sert geçmesi, D. Yaz-kış sıcaklık farkının çok olması, E. Tarım alanlarının ve tarım mevsiminin kısa sürmesi. Doğu Anadolu bölgesi, Türkiye yüz ölçümünün %21'ini kaplayarak en geniş olan bölgemizdir. Ancak bölgede tarımla uğraşan nüfus Türkiye ortalamasının altındadır. Bunun nedeni bölgenin ortalama yükseltisinin fazla ve yer şekillerinin engebeli olmasıdır. Buna bağlı olarak da tarım alanları dardır ve tarım mevsimi kısa sürmektedir. Cevap E. 48. Ülkemize yıllık ortalama olarak 10 milyon civarında turist gelmektedir. Turistlerin ülkemize gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A. Hizmet sektörünün gelişmesi, B. Tarihi zenginliğimiz, C. Doğal zenginliklerimiz, D. Turizm anlayışının gelişmesi, E. Ulaşım ve konaklamanın gelişmesi. Tarihi zenginliklerimiz, doğal güzelliklerimiz, ülkemizdeki turizm anlayışı ile ulaşım ve konaklama hizmetlerinin gelişmesi, turistlerin ülkemize gelmesinde etkendir. İnşaat, bankacılık, sigortacılık gibi hizmet sektörünü oluşturan birimlerin gelişmesi, turistlerin ülkemize gelmesinde daha az etkilidir. Cevap A. 49. Türkiye'de yaşanan her ekonomik krizin ardında olduğu gibi, 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye'ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. BM, B. FAO, C. UNESCO, D. BAB, E. IMF. Türkiye 1949 yılında IMF'ye üye olmuş ve 1958 yılında ilk kez IMF ile bir anlaşma yaparak kredi almıştır. Bundan sonra da hemen her 3 yılda yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. 2001 Şubat krizinden sonra da IMF ile yeni bir anlaşma yaparak orta ve uzun vadeli krediler almıştır. Cevap E. 50. Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir? A. İl özel idareleri, B. Meslek odaları, C. Bakanlıklar, D. Üniversiteler, E. Genel müdürlükler. Yerel yönetim, yöre halkından oluşan yönetim birimleridir. 3 tür yerel yönetim vardır. Bunlar il özel idaresi, belediyeler ve köylerdir. İl özel idaresi, vali ile halk tarafından seçilmiş, il genel meclisi ve il daimi encümeninden oluşur. Cevap A. 51. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü'nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşlarıdır? A. WHO, B. UNESCO, C. ILO, D. UNICEF, E. FAO. Birleşmiş Milletler Teşkilatı içinde yer alan kuruluşlar: WHO, Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü, UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, FAO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Cevap B. 52. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardandır? A. YÖK, B. Belediyeler, C. Yargı organları, D. Bakanlıklar, E. İşçi ve meslek kuruluşları. Devlet Denetleme Kurulu, silahlı kuvvetler ve yargı organları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde yer alan meslek kuruluşlarında, işçi ve işveren meslek teşekküllerinde, kamuya yararlı derneklerde her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeyi yapabilir. Cevap C. 53. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A. Hazine Müsteşarlığına, B. Türkiye Bankalar Birliği'ne, C. Özerk bir yapıdadır, D. Başbakanlığa, E. Cumhurbaşkanlığına. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu özerk bir kuruluştur. Cevap C. 54. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden değildir? A. İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması, B. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması, C. Kanunların üstünlüğü ilkesi, D. Yasa ve kanunların idarenin denetiminde olması, E. Herkesin kanunlar eşitliğinin önünde eşit kabul edilmesi. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin anayasa ve yasalarda açıkça belirtilip korunduğu, eşitlikle uygulandığı, devlet işlerinin hukuka uygunluğunun bağımsız yargı organları tarafından denetlendiği devletlere hukuk devleti denir. Hukuk devletinde yasa ve kanunların idarenin, yani yürütmenin denetiminde olması mümkün değildir. Böyle olması durumunda diktatörlük oluşur. Cevap D. 55. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetlerinin görevlerinden değildir? A. Kolluk faaliyetlerini yerine getirmek, B. Ülkenin güvenliğini sağlamak, C. Kamu hizmetlerini ve düzenini sağlamak, D. Sosyal güvenliği sağlamak, E. Ekonomik alandaki bütün faaliyetleri yapmak. Hükümetin temel görevleri ülkenin, toplumun ve vatandaşların güvenliğini sağlamak, kamu hizmetlerinin düzenli yürümesini ve sosyal güvenliği sağlamaktır. Ülkemizde liberal, yani serbest ekonomi uygulanmaktadır. Devlet ekonomik ilişkileri düzenler. Ancak ekonomik alandaki bütün faaliyetleri yapmak hükümetin görevleri arasında yer almaz. Cevap E. 56. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin, KİT, özelleştirilmesinin yararlarından değildir? A. Devletin yükünü azaltmak, B. Devletin ekonomiye müdahalesini engellemek, C. Siyasilerin müdahalesini engellemek, D. Siyasetçilere gelir sağlamak, E. Mal ve hizmetlerin niteliğini arttırmak. Kamu iktisadi teşebbüsleri devletçilik ilkesine uygun olarak devlet tarafından açılmış fabrikalar ve çeşitli kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu kuruluşlar devletin ekonomik hayatın içinde yer almasına, ekonomiye doğrudan müdahale etmesine, mal ve hizmet çeşitliliğinin az olmasına neden olmuştur. Bu durum liberal, serbest ekonomi anlayışına aykırı bir durumdur. Ayrıca iyi yönetilemeyen kitler zamanla devletin sırtında büyük bir yük haline gelmiştir. Bunun sonunda devlet elindeki işletmeleri, kit, özelleştirmeye başlamıştır. Özelleştirme ile siyasetçilere gelir sağlamak gibi bir durum ise söz konusu olamaz. Cevap D. 57. Anayasanın 89. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır? A. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde resmi gazetede yayınlamak zorundadır. B. Cumhurbaşkanı 30 gün içinde resmi gazetede yayınlamak zorundadır. C. Cumhurbaşkanı 20 gün içinde resmi gazetede yayınlamak zorundadır. D. Cumhurbaşkanı 45 gün içinde resmi gazetede yayınlamak zorundadır. E. Cumhurbaşkanı 7 gün içinde resmi gazetede yayınlamak zorundadır. Anayasamızın 89. maddesine göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayınlar. Cevap A. 58. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisinde dava açılır? A. Danıştay, B. Sayıştay, C. Anayasa Mahkemesi, D. İdare Mahkemesi, E. Uyuşmazlık Mahkemesi. Anayasamıza göre kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerin iptaline Anayasa Mahkemesi karar verebilir. Bu nedenle kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açılır. Cevap C. 59. Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? A. Başbakan, B. Meclis Başkanı, C. Milletvekilleri, D. Cumhurbaşkanı, E. Başbakan Yardımcıları. Yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulmayan makam Cumhurbaşkanı'dır. Cevap D. 60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir? A. 1963 Ankara Anlaşması, B. Türkiye'nin insan haklarını koruyacağını kabul etmesi, C. işkenceyi önleyeceğini kabul etmesi, D. 1995'te Gümrük Birliği'ni kabul etmesi, E. 1948'de ortak pazara giriş için müracaat etmesi. Avrupa Birliği'nin kuruluşu 1952'ye kadar dayanmaktadır. Birliğin kurulduğu sıradaki adı Avrupa Kömür ve Çelik Birliği'dir. Daha sonra adı Avrupa Ortak Pazarı olarak değişmiştir. Türkiye, Avrupa Birliği'ne ortak pazara giriş için 1963'te müracaat etmiştir. Avrupa Birliği'ne giriş için insan haklarını korumayı, işkenceyi önlemeyi kabul etmiştir. 1948'de Avrupa Birliği henüz kurulmamış olduğundan Türkiye'nin birliğe katılım için müracaat etmiş olması mümkün değildir. Cevap E. 2003 Genel Kültür Sınavı. 1. Selçuklular mimari alanında birçok önemli eserler meydana getirerek bunları süsleme sanatlarının en güzelleriyle bezemişlerdir. Selçuklular mimari eserleri de aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisini kullanmamışlardır? A. Geometrik şekiller, B. insan figürleri, C. bitkisel motifler, D. yazı sanatları, E. kabartma sanatları. Selçukluların mimari eserlerine bakıldığında geometrik şekillere, bitkisel motiflere, yazı sanatlarına ve kabartmalara sıkça rastlanmaktadır. Selçuklularda insan figürleri kullanılmamıştır. Cevap B. 2. Türk İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi anıt mezar niteliğinde yapılmıştır? A. Kümbetler, B. Külliyeler, C. Cami ve medreseler, D. Han ve saraylar, E. Darüşşifalar. Soruda geçen mimari eserlerden kümbet, anıt mezar, külliye, cami ile birlikte kurulan medrese, kütüphane, imaret, hastane ve hamam gibi yapıların bütünü, darüşşifa, hastane, han, kervansaray anlamlarında kullanılmaktadır. Cevap A. 3. Selçuklular döneminde Anadolu'da birçok mimari eser yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde yapılmış mimari eserlerdendir? A. Divriği Ulu Camii, B. İznik Yeşil Camii, C. Karatay Hanı, D. Beyazıt Külliyesi, E. Semerkant Bibi Hatun Türbesi. Divriği Ulu Camii Mengüceklerden, İznik Yeşil Camii ve Beyazıt Külliyesi Osmanlı Devleti'nden, Semerkant Bibi Hatun Türbesi Timur Devleti'nden kalmıştır. Karatay Hanı Kayseri-Malatya Karayolu'nun 50. kilometresinde Selçuklu vezirlerinden Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmıştır. 1240. Cevap C. 4. 1. Rumeli Hisarı, 2. İmam Buhari Türbesi, 3. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camii, 4. Mostar Köprüsü, 5. Malabadi Köprüsü. Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir? A. 1 ve 3, B. 4 ve 5, C. 1, 2 ve 3, D. 1 ve 4, E. 3, 4 ve 5. Rumeli Hisarı ve Mostar Köprüsü Osmanlılar döneminden kalmıştır. 1 ve 4. Manavadi Köprüsü, Artuklular, Kahire Tulunoğlu Camii, Tulunoğullarından, İmam Buhari Türbesi, Timurlular döneminden kalmıştır. Cevap D. 5. Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur? A. Külliyeler, B. Vakıflar, C. Kervansaraylar, D. Loncalar, E. İmarethaneler. İmarethane, fakirlere, medrese talebelerine, gariplere ve isteyenlere bedava yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş hayır müesseseleri. Lonca, meslek sahiplerinin aralarında dini ve iktisadi karakterli dayanışma ve yardımlaşma kurumu. Vakıf, kişilerin sahip oldukları mallarının tamamını veya bir kısmını halkın yararına sunması. Cevap E. 6. Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması 17. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir? A. Coğrafya, B. Hukuk, fıkıh, C. İcma, D. Kıyas, E. Kelam. Sorunun öncülüğündeki bilgilerden de anlaşılacağı gibi Osmanlı medreselerinde 17. yüzyıla kadar din bilimler ile pozitif bilimler birlikte okutulmuştur. 17. yüzyıldan itibaren pozitif bilimler müfredattan çıkarılmıştır. B, C, D, E seçeneklerindeki bilim dalları dinidir. Pozitif bilimlerden olan coğrafya müfredatlardan çıkarılmıştır. Cevap A. 7. 1. Azınlık hakları. 2. Devlet yönetimi. 3. Kapitülasyonlar. 4. Taht kavgaları. 5. İnanç sistemi. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışabilmek için bir takım bahanelerden yararlanmıştır. Yukarıdakilerden hangileri Avrupa devletlerinin Osmanlı'nın iç işlerine karışmak için kullandığı bahanelerden değildir? A. 1, 2 ve 3, B. 2 ve 5, C. 3 ve 4, D. 2, 4 ve 5, E. 1, 2, 3 ve 5. Avrupalı devletler Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların koruyuculuğunu üstlenerek 1. Kapitülasyonlardan yararlanarak 3. Taht kavgaları ve Cem Sultan isyanındaki davranışları 4 ile Osmanlı devletinin iç işlerine karışmışlardır. Devlet yönetimi 2 ve inanç sistemi 5 Osmanlı devletinin iç sorunlarıdır. Cevap B. 8. Birinci meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır? A. Ordunun, B. Yöneticilerin, C. Aydınların, D. Halkın, E. Azınlıkların. İkinci Mahmut döneminden itibaren Avrupa'ya gönderilen öğrenciler Osmanlı Devleti'nin kötü gidişini siyasal özgürlüklerin olmaması ve keyfi yönetime bağlamıştır. Avrupa'nın etkisiyle yetişen Osmanlı aydınları, Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, Osmanlı Devleti'ndeki sorunların meşruti yönetime geçilerek çözüleceğine inanıyorlardı. Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve Süleyman Paşa gibi devlet adamları ile Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi ve Ali Suavi gibi aydınların çalışmaları birinci meşrutiyete ortam hazırlamıştır. Cevap C. 9. 1. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. 2. Tanzimat Fermanı'nın ilanı. 3. Senedi İttifakı'nın ilanı. 4. Kanuni Esasi'nin ilanı. 5. İslahat Fermanı'nın ilanı. Yukarıda verilenler 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir? A. 3 ve 4, B. 4 ve 1, C. 2 ve 3, D. 1 ve 3, E. 4 ve 5. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla askeri alanda değişikliğe gidilmiştir. Senedi ittifak ile Osmanlı Devleti ayanlarının varlığını hukuken tanıyarak yönetime bağlanmasını sağlamıştır. Bu iki konu 1 ve 3 askeri ve siyasal alanlardaki sorunlarla ilgilidir. Tanzimat ve ıslahat fermanları ile kanuni esasi toplumda eşitliği sağlamaya yöneliktir. Cevap D. 10. 1. Paris Konferansı, 2. Amiral Bristol Raporu, 3. Londra Konferansı, 4. General Harbord Raporu. Yukarıdakilerin hangilerinde Türklerin milli davalarındaki haklılığını gösteren ifadeler yer almıştır? A. 1 ve 2, B. 3 ve 4, C. 1 ve 4, D. 2 ve 3, E. 2 ve 4. Amiral Bristol raporu, Amerikalı ve anlaşma devletlerinin delegelerinden oluşan bir kurul, Yunanistan'ın İzmir işgalinden sonra bölgeye gönderilmiştir. Bu kurul, Amiral Bristol raporuyla, bölgede nüfus çoğunluğunun Türklere ait olduğunu, Hristiyanların katledilmediğini, katliamların sorumlularının Yunanistan olduğunu açıklayarak Türklerin ulusal davalarında haklılığını ortaya koymuştur. General Harbord raporu, Amerikalı general bu raporunda Ermenilerin Doğu Anadolu'da çoğunlukta olmadığını ve bölgenin Türklere ait olduğunu açıklamıştır. Cevap E. 11. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi anlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki devletlerden hangisine ilk olarak kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettirmiştir? A. Sovyet Rusya'ya, B. Fransa'ya, C. İtalya'ya, D. Almanya'ya, E. İngiltere'ye. Kurtuluş Savaşı sırasında Rusya anlaşma devletlerine, İngiltere, Fransa ve İtalya karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında yer almıştır. Bu süreç içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Rusya arasında ilişkiler gelişmiş ve Moskova Anlaşması ile Rusya'ya kapitülasyonların kaldırılması kabul ettirilmiştir. 1921. Anlaşma devletleri kapitülasyonların kaldırılmasını Lozan Anlaşması ile kabul etmişlerdir. 1923. Almanya'ya verilen kapitülasyonlar Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girme aşamasında kaldırılmıştır. 1914. Cevap A. 12. 21 Şubat 12 Mart 1921 tarihinde Londra'da yapılan konferansın ardından İngilizler Yunanlıları uyararak Türklere karşı hazırlıklı olmalarını, her an savaşın başlayabileceğini belirtmişlerdir. İngilizlerin her an savaşın başlayabileceği beklentisi içinde olmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk ordusunun yeni hazırlıklara girişmesi. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Londra konferansında barış önerisini reddetmesi. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Rusya ile dostluk anlaşması imzalaması. D. Fransa ile Ankara anlaşmasının imzalanması. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ayaklanmaları bastırması. Anlaşma devletleri Londra konferansında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türk ulusunu hiçe sayan Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmeyi amaçlamıştır. Anlaşma devletlerinin Sevr Anlaşması'nda yaptığı değişikliklere rağmen Türk ulusunun tam bağımsızlığı kabul edilmiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşma devletlerinin şartlarını kabul etmeyince Yunan hükümetleriyle baskı yaparak Sevr'i kabul ettirmeyi hedeflemişlerdir. Bu nedenle İngilizler Yunanlıları yeni bir savaşa hazır tutmuştur. Cevap B. 13. Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında yer alarak onu desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Rusya'nın İtilaf Devletleri'nin yenilmesini istemesi. B. Fransa'nın Anadolu'dan çekilmesi. C. Bolşevik devriminin yerleşmesini ve güçlenmesini sağlamak istemesi. D. Rusya'nın İtilaf Devletleri'nden ayrılması. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Ermenilerle anlaşma yapması. İtilaf devletleri 1917 ayaklanmasından sonra Rusya'ya yönetimi ele geçiren Bolşevik devrimine karşı harekete geçmişlerdir. Ayrıca İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak Anadolu'yu yer yer işgal etmeye başlamışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya'nın ortak düşmanı İtilaf devletleridir. İki tarafın ortak düşmana karşı birlikte hareket etmesi dış politikanın önemli etkenlerindendir. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında yer alarak Bolşevik devriminin yerleşmesini ve güçlenmesini sağlamak istemiştir. Cevap C. 28. Kaset 1. Yüzün Sonu.